tamamen dışında kalmak, kurtulmak mümkün değil. Ama İsa Mesih bu öğrencilerin sorusuna şöyle yanıt verdi. Ne kendisi ne de annesi babası günah işledi. Tanrı'nın işleri onun yaşamında görülsün diye kör doğdu. İsa burada kendi konumunu, kendi duruşunu, kendi yapacağı şeyleri anlatmak üzere bir mesel olarak bu olayı ortaya getirdiğini söylüyor. O kör adamla karşılaşması tamamen bir tesadüf değildi. İsa Mesih burada insanların gözünü açmak, onları bulundukları karanlıktan çıkarmak, onları Rabbe geri getirmek üzere burada bulunduğunu söylüyor. Çünkü insanlar Tanrı'yla bağlarını kaybetmişlerdi. Tanrı'yla bağları tamamen kopmuştu. Bazıları hiç umursamıyor, bazıları da değişik şekillerde Tanrı'yla ilişki kurmaya çalışıyorlar. Kendi bildikleri yöntemlerle bazı şeyleri yaparak. Onlara da din diyoruz ama bunların hiçbirisi de Tanrı'ya ulaşmak ve onun sevgisine kavuşmak için yeterli değil. Maalesef boğazım biraz rahatsız olduğu için bugün ara sıra su içeceğim. Sağ olun. Bir benzetme vardır. Platon isimli bir antik Yunan filozofu aslında insanların durumunu mağarada yaşayan ve oradan hiç çıkmamış bir takım insanlar üzerinden anlatır. Bir mağara düşünün. Bu mağaranın içinde yaşayan bir halk var. Ve bunlar hiçbir zaman aydınlığa çıkmamışlar. Ancak mağaraya sızan çok zayıf bir ışıkta görüyorlar. Orada duvardaki kendi gölgelerini görüyorlar. Zar zor ve birbirlerini görüyorlar. Bu şekilde hayattan tamamen kopuk, bütün bilgileri o mağaradaki karanlıkla sınırlı bir insan topluluğu, bir halk düşünün. İşte bu mağarada yaşayan insanlar aslında tanrısal bilgelikten ve gerçekten kopmuş, kendi karanlığında yaşayan bir halk. Ve bunlar bulundukları yerde o kadar alışmışlar ve benimsemişler ki o karanlığı, onu gerçek bir hayat ve gerçek bir yaşam tarzı zannediyorlar. Onlara birisi gelip de siz burada bu şekilde yaşamanıza gerek yok, siz bir yanılsama dünyasını gerçek zannediyorsunuz. Burada gördüğünüz hiçbir şey gerçek değil. Gerçek dünya dışarıda. Eğer bu mağaradan dışarı çıkarsanız gerçek dünyayla karşılaşacaksınız. Işıkla karşılaşacaksınız. Yaşamla karşılaşacaksınız derseniz o insanların ilk tepkisi hadi canım sen de olur. Yalan söyleme biz hep burada yaşıyoruz. Gerçek budur. Bizim atalarımız da böyle yaşadı. Biz hep böyle gördük, böyle yaşıyoruz. Sen bize masal mı anlatıyorsun diyeceklerdir. Çünkü o gerçeğin zayıf gölgesiyle içinde yaşadıkları dünya onlara tanıdık geliyor. Ve o tanıdıklığı benimsemişler. Bu yüzden karanlıkta yaşamayı sevenler, ışığa çıkmak arzusu da duymazlar. Çünkü insanlar da böyledir. Alıştıkları gibi olmasını isterler. Ama İsa Mesih ne diyor? Onların bu durumu kendileri açısından sorun olmayabilir. Onlar hayatlarından belki de memnunlar. O şekilde karanlıkta yaşamaya alışmışlar. Ama İsa Mesih diyor ki, dünyada olduğum sürece dünyanın ışığı benim. Dünya karanlığa teslim olmuştu ama İsa Mesih ışık olarak geldi. Ve onları insanların elinden tutup onları dışarıya, gerçeğe, hayata davet etmek üzere geldi. Burada İsa Mesih'in tanrısal niteliklerinden birini görüyoruz. Çünkü ben demişti. İsa Mesih Yuhanna İncil'inde ne zaman ben, benim şeklinde konuşursa bu onun kendisine ait bir niteliği, tanrısal bir niteliği açıklamak üzere olduğunu gösterir. Burada da dünyanın ışığı benim diyor. Işık ve karanlık, işte bu çelişki, İsa bunu çözmek üzere geldi. Tıpkı hayat ve ölüm gibi, kutsallık ve günah gibi, insanların yanılsama dünyasında olup da gerçek zannettikleri şeylerden onları alıp gerçeğe, gerçek Tanrı'nın, gerçek imanın, gerçek kurtuluşun önüne getirmek üzere geldi. Burada İsa Mesih'in tanrısal kimliğini ışık olarak görüyoruz. Kendisini o şekilde tarif ediyor. Ve Yuhanna İncil'inin başında da aslında bu kelimeler gene birlikte kullanılır. Yuhanna 1'de mesela 4. ayet. Yaşam ondaydı ve yaşam insanların ışığıydı. Işık karanlıkta parlar, karanlık onu alt edemedi. Evet kardeşler, yaşam ve ışık. Bunlar burada bir arada kullanılıyor ve İsa Mesih'in kimliğine yönelik bir tanımlamadır. Yuhanna tarafından en başta söylendi. Yaşam insanların ışığıdır. Ama karanlık, insanların içine düşmüş olduğu karanlık da insanı esir eden, onu zincirlerle bağlayan bir şey. Hayat ve ölüm, ışık ve karanlık, kutsallık ve günah. Bu çelişkileri görüyoruz ama İsa Mesih işte bunları çözmek üzere aramıza gelmişti. Ve İsa Mesih bu ışık olarak yeryüzüne parlarken kendi işlerinde yapması gerekiyordu. Aslında şöyle düşünün, Kudüs'e gelmişti, ortam çok gergindi. Geçen hafta Ferisilerle tartışırken en sonunda ne dedi? İbrahim'den önce ben varım dedi. Gene bir tanrısal kimlik gösterdi. Ve çok sinirlendiler, onu taşlamaya kalktılar. İsa oradan ayrıldı, tapınaktan bir şekilde kaçtı diyelim. Niçin? Çünkü yeryüzünde yapacağı işler henüz bitmemişti. Görevi tamamlanmamıştı. O yüzden henüz can vermeyecekti, teslim olmayacaktı. Sonra zamanı gelince ne yapacağını biliyoruz. İsa Mesih diyor ki Yuhanna 9'a 4'te, beni gönderenin işlerini vakit daha gündüzken yapmalıyız. Gece geliyor, o zaman kimse çalışamaz. İsa Mesih burada bir süper kahraman gibi aslında. Zaman çok sınırlı ve çok yapılacak iş var. İnsanlığı, dünyayı kurtaracak. Ve bir süper kahraman gibi İsa geliyor. Ne çok büyük bazıları var, ne süper silahları var, ne ışın tabancası var. Ama o sınırlı zamanda çözmesi gereken çok önemli işler var. Aslında böyle çok film biliyoruz. Bunların hepsinin de ilham kaynağı kutsal kitaptır. Bunları yazarlar, senaristleri böyle şeylerden yararlanıyorlar kesinlikle. İsa Mesih'in zamanı sınırlı. Oradan gidiyor başka bir yerde kör adamla başka bir mucize gösteriyor. Sonra başka bir yere gidiyor. Ve en sonunda canını vereceği zaman gelecek. Ama ona daha var. Ne diyor İsa Mesih? Gündüzken işlerimizi yapmalıyız. İşte burada bize de yönelik bir şey var. Yapmalıyız diyor. Çoğul konuşuyor. O zaman işte bu zaman kardeşler. Ne yapacaksak şimdi yapacağız. Eğer gerçeğe tanıklık etmek zamanı gelmişse evet edeceğiz. Daha sonra değil. Yarın bakarız değil. Daha sonra ileride bakalım, düşünelim, yaşlanınca değil. Şimdi İsa Mesih'in yaktığı ışığın aydınlığındayken işlerimizi görmeliyiz ve biz de başka insanlara ışık olmak üzere ondan aldığımızı, bereketi diğer insanlara yönlendirebilmeliyiz. Evet, atalarımız belki o mağaradaki insanlar gibiydi ve ışıkla hiç karşılaşmamışlardı. Onlar öyle yaşadılar ama biz ışıkla karşılaştık. Işığı tanıdık, ona tanıklık ediyoruz. O zaman mağarada kalan kardeşleri de oradan çıkarmak, onlara gerçeği anlatmak zorundayız. Şimdi bu noktada evet İsa Mesih'i tepkiyle karşıladılar. Bizlere de öyle davranabilirler. Çok yadırgamamalıyız. Daha çok alay edebilirler. Ama onlara söyleyeceğiz, bu doğru değil. Doğru olan başka. Gerçeğe tanıklık etmek istiyorum. Gerçek başka, ışık başka. Bu gördüğünüz şey doğru değil. Yaşam başka. Yaşam Mesih'te ve kutsallık onda. O zaman bu yanılsama dünyasından, bu karanlıktan, bu mağaradan Lütfen dışarı çıkın, gelin sizi göstereyim, dışarıdaki dünyayı, size anlatayım demeliyiz. Ne kadar dinlerler, ne kadar dinlemezler bilmiyoruz. Ama öykümüzde bunu da göreceğiz ileride. Sonra İsa Mesih, öykümüze devam edelim. Bu sözleri söyledikten sonra yere tükürdü, tükürükle çamur yaptı ve çamuru adamın gözlerine sürdü. Adama git Şiloah havuzunda yıkan dedi. Şiloah gönderilmiş anlamına gelir. Adam gidip yıkandı, gözleri açılmış olarak döndü. Şimdi burada kurtarılışı görüyoruz. Lütuf olarak kurtarılış. Burada adam hiçbir şey yapmıyor, tamamen pasiftir. Hiçbir şey yapmaz. Yalnızca İsa'yı dinler. Onun söylediklerini dinledi ve kurtuldu. İşte bu Hristiyan kurtuluşu, Hristiyan imandaki kurtuluş tamamen böyle bir şey. Yani kendimizi İsa'ya bırakmak, onun dediğini dinlemek ve onun verdiği lütuftan yararlanmak, tek taraflı, karşılıksız bir bedel ödemek veya o lütfu elde etmek için yapmamız gereken bir şey yok. Bu kör adam her zaman orada duruyordu. Hep oradaydı. O gün oraya özel olarak gelmiş değil. İsa Mesih'i arıyor muydu? Ama İsa Mesih geldi, onu buldu. Tıpkı bizleri bulduğu gibi. İsa Mesih gelir ve bulur ve söyler. Ve buna ne tepki veririz? Göreceğiz. Şimdi burada bir de bir şey var. Garipseyenler olabilir. Tükürüp çamur yapmak ve onunla göz yapmak. Belki de burada adamın göz yuvarlakları doğuştan yoktu. Doğuştan kördü adam. İsa Mesih aynı tanrısal yaratılış sürecinde kendi tanrısı, tanrı olarak ona topraktan göz yaptığını düşünebiliriz. Çünkü bizler de topraktan yaratıldık. Evet, doğru. Potasyum, sodyum, magnezyum, karbon, bunlardan oluşuyoruz. Bunlar hepsi toprakta var. Ve bizim evet beden olarak değerimiz 100-200 dolar aralığında element olarak. Yani içimizde o kadar malzeme var. Yani toprak, ağırlığımızca toprağız ve toprağa dönüyoruz. Bu yüzden çok şaşırmamalıyız. Evet, hiçbir şey yapmıyor bu adam. İsa Mesih ne derse onu yapıyor. Git havuza gir. Havuza girip çıktığı anda adamın gözü açılıyor. Nasıl bir şey bu? İster istemez vaftizi hatırlıyoruz değil mi? Suya girip çıktığınız anda İsa Mesih'e ait oluyorsunuz ve bambaşka yeni bir hayata geçiyorsunuz, ışığa geliyorsunuz. İşte bu adam hiçbir şey yapmadan havuza girdi ve çıktığında gözleri açılmıştı. Buradan Yuhanna 8'den bakalım İsa Mesih böylece ne yaptı. İsa yine halka seslenip şöyle dedi. Ben dünyanın ışığıyım. Benim ardımdan gelen asla karanlıkta yürümez. Yaşam ışığına sahip olur. İşte o adam yaşam ışığına bu şekilde sahip oldu. Yalnızca İsa Mesih'i izledi. Onun sözlerini izledi. Sözlerine uydu. Onu kabul etti, benimsedi. Ve yaşam ışığına sahip oldu. Şimdi bu yaşam ışığına sahip olan kardeşler, özellikle yeni vaftizden sonra, aynen o mağaradan çıkan insan gibidirler. Gözleri biraz kamaşır. Biraz değişik bir şey hissedebilirler. Bu en zayıf olduğumuz andır aslında. Tekrar mağaraya kaçmak, geri dönmek isteyebiliriz. Orayı daha rahatmış diyebiliriz kısa bir an için. Ve bu bocalama devresinde bazı insanlar tekrar eskiye döner. Bunu yaşıyoruz, görüyoruz. Kayaya atılan tohum misali, bazı insanlar geri gidiyorlar. Aslında oturup birazcık bekleyip dinlenseler, o yaşam ışığına alışır ve yeni varlık olarak, İsa'da yeni kimlik olarak devam edebilirler. İşte İsa Mesih'e kulak vermemiz ve dinlememiz gereken şey bu. O mağaradaydık. Mağaraya İsa Mesih geldi. Burası gerçek değil dedi. Karanlıktasınız. Ben ışığım. Ben ışık olarak sizi kurtarmaya geldim dedi. Ve bizleri davet etti. Tek yapmamız gereken şey onu dinlemek. Başka bir şey yapmak değil. Bir takım anlamsız hareketler, çabalar göstermek değil. Atalarımız böyle yapardı, biz de böyle yapalım. Herhalde doğrusu budur demek değil. Ben hep burada yaşadım, buradan çıkmayacağım demek değil. Yalnızca İsa Mesih yaşamına geldiği zaman, hayatına geldiği zaman onu dinlemek. Bir an için dinlemek. Bütün yapılması gereken bu. Onu takip etmek, izlemek. Çünkü İsa Mesih öyle der. Beni izle der adamı seçtiği zaman. Ve onu izlersen evet. Evet, kalbine bir kuşku düşmeden onu izlersen evet, İsa Mesih seni asıl ait olduğun yere, gerçek hayatı, gerçeğe götürecektir. Ve gerçeğe gittiğin zaman da özgür olacaksın. Bunu İsa Mesih söylüyor. Mağaranın karanlığından çıkmış olacaksın. Gerçek hayatta özgür olacaksın. Çünkü İsa Mesih bunu söylüyor. Yol, yaşam ve gerçek benim diyor. Gerçeği bileceksin ve gerçek seni özgür kılacak diyor. Evet, esaretteydik, karanlıktaydık, günahtaydık. Ama onu kurtarıcı kabul ettiğimiz anda bunların hiçbirinin hükmü kalmadı. Evet, biz boş ver gitme, dinleme, burası iyidir diyenlere kulak vermeyeceğiz. Yalnız İsa Mesih'i izleyeceğiz. O zaman kurtuluşa, gerçeğe doğru gideceğiz. İsa Mesih şöyle dedi 8'e 23'te Yuhanna'da. Siz aşağıdansınız, ben yukarıdanım dedi. Siz bu dünyadansınız, ben bu dünyadan değilim. İşte bu İsa Mesih'te olduğumuz zaman, yani o mağaradan ayrıldığımız zaman ki bizi de tarif ediyor. Dünya kirdi, karanlıktı, günah içindeydi ve ölüm vardı, yıkım vardı. Bazıları onun içinde kalmayı tercih etti. İşte onlar dünyada olanlar. Ama İsa Mesih der ki ben bu dünyadan değilim. Ve onu takip edenler sizler de bu dünyadan değilsiniz der. Artık o döngü içinden çıkmış oluyoruz. Bana bir kötülük yapıldığı zaman ben de başkasına bunu yapmalıyım. O bana şunu söyledi, ben daha ağır bir şey söyleyeyim ona. O bana hakaret ettiyse ben daha çok hakaret edeyim. Bir tane vurduysa 3 tane vurayım. O bir eylem yaptıysa ben onun ülkesini bombalarım. Her şeyini elinden alayım. Dünya böyle dönüyor ama biz bu dünyaya ait değiliz kardeşler. Biz oradan çıktık, oradan ayrıldık. Hamdolsun, o zaman biz bu dünyadan değiliz. Burada yaşıyoruz ama onlara ait değiliz. Karanlığın yaratıkları evet, karanlıkta kalmayı tercih ederlerse ışıktan hoşlanmazlar. Öyle böcekler vardır bilirsiniz. Işığı yaktığınız anda bütün hepsi kaçar, uzaklara gider. Sığınacak bir yer arar. Çünkü onlar doğası gereği ışıktan hoşlanmazlar. İşlerini karanlıkta görmeyi severler. İşte karanlığın canlıları olan insanlar da böyle. Onlar karanlıkta kalmayı tercih ederler. Çünkü işlerini karanlıkta görmek daha kolaydır ve orada kalacaklardır. Bunu İsa Mesih'in ferisilerle tartışmasından da görüyoruz. Şimdi İsa Mesih bu mucizeyi yaptıktan sonra, adamın gözünü açtıktan sonra ferisiler bu olayı duydular ve rahatsız oldular. Nasıl olur böyle bir şey? Bir de İsa Mesih bu olayı Şabat günü yaptı. Bu ferisiler için kabul edilemez bir durum. İsa Mesih daha önce de yapmıştı. Hatırlarsınız. Havuzun başındaki adamı, felçli adamı kalk yürü deyip Şabat günü yürütmüştü. Şimdi bu işleri hep Şabat günü yapınca ferisilerin dikkatini çekti. Bu adam bir günahkar. Ne kadar ilginç değil mi? İnsanlara iyilik yapıyorsun, gözünü açıyorsun, yürütüyorsun felçliyi ama din öyle bir şey ki bundan hoşlanmıyor. Din, dincilik, yobazlık, o insanları o şekilde kalsın önemli değil. Dinin kuralları daha önemli, insandan daha önemli, yaşamdan daha önemli, ışıktan daha önemli dinin kuralları. Onlara uymalısınız. İsterseniz ömür boyu karanlıkta yaşayın. Hiç. Onlar öyle düşünüyorlar. O yüzden Ferisiler bunu duyunca iyicene sinir oldular. Ve Yuhanna 9'a 24. Eskiden kör olan adamı ikinci kez çağırıp Tanrı hakkı için doğruyu söyle dediler. Biz bu adamın günahkar olduğunu biliyoruz. İsa Mesih'ten bahsediyorlar. Şabat günü iyilik yaptı diye İsa Mesih'in günahkar olduğunu düşünüyorlar. Bu adam bir günahkar. Şabat günü çalışıyor. Oysa Şabat günü insanların dinlenmesi içindir. Doğru. Tanrı en az haftada bir gün ne olursa olsun çalışan, köle, insan, zengin, fakir evet dinlenmesini istemiştir. Ama Tanrı'nın iyiliği, yaşamı, güzelliği ve kendini bu uğurda feda edecekler için daha önemlisi Tanrı'nın görkemini Şabat günü de olsa göstermektir. İşte kör adam şöyle yanıt verdi. Onun günahkar olup olmadığını bilmiyorum. Bildiğim bir şey var. Kördüm, şimdi görüyorum. Yani evet. Çok saf, çok temiz ve çok sonuç odaklı. Evet. Gördüm, görüyorum. Sen ne söylersen söyle, adam beni ışığa getirdi. Artık daha ne olsun? İşte bu cevap aslında Hristiyan imanında en temel şekilde, belki de en kısa şekilde özetler. Evet, yani gördüm, görüyorum. Karanlıktaydım, aydınlıktayım. Günahtaydım, kutsallıktayım. Ölümdeydim, yaşamdayım. Oradan koptum, buraya geldim. İsa Mesih'in sayesinde. O beni getirdi. İşte bu hiçbir şey yapmadan kurtuluşun, lütfun gayet direkt özeti. Kardeşimin dediği gibi evet sonuç odaklı. Tık diye adamın gözünü açtı. Ve şöyle devam ediyor adam. Biraz daha ileri gidiyor. 33. ayet. Bu adam Tanrı'dan olmasaydı hiçbir şey yapamazdı. Wow. Şimdi Ferisiler iyice sinir oldular. Çünkü adamı yargılamak için getirdiler oraya. Ondan şunu bekliyorlar. Bu adam bir sahtekar veya büyücü veya her neyse. Bir şeyler yapıyor. Ve onun aleyhinde bir tanıklık istiyorlar. Ama adam giderek yükseliyor. Çok ilginç. Ferisiler de giderek batıyor. Burada çok güzel bir yorum var. Kardeşim Andy'den geldi. Hamdolsun. 7 kez konuşuyor bu adam. Kör adam. Ve 7 kez konuştuğunda her konuşmasında Samiriyeli kadın gibi İsa'nın tanrılık gerçeğine biraz daha yaklaşıyor. Yukarı çıkan bir asansör gibi adam. İmanda yükseliyor. Ve Ferisiler her konuşmasında biraz daha batıyorlar. Daha çok katılaşıyorlar. Daha çok reddetmeye, inkara daha çok sahip çıkıyorlar, daha katılaşıyor yürekleri. Ve evet, şöyle cevap veriyorlar. Tamamen günah içinde doğdun. Sen mi bize ders vereceksin diyerek onu dışarı attılar. Adamı kovdular yani. Doğru söyleyeni 9 köyden kovarlar. Bizim bir atasözümüz var, çevirebilirsen. Eğer doğruyu söylersen, doğruyu söylersen her yerden kovarlar. Doğru söyleyeni 9 köyden kovarlar. 9 sınırsız. Her yerden kovulursun. Evet, bu da doğruyu söyledi adam. Onu da kovdular. Yalan söyleseydi, o bir büyücü, sahtekar deseydi çok seveceklerdi eminim. Ama sevmediler. Evet, adam 7 cümlede yükseldi, yükseldi, yükseldi bir asansör. Öbür asansörde aşağı gitti. Ve karanlığa doğru indi. Ve işte buradaki mesele de şudur. İsa Mesih'e iman ediyorsan, onu hayatında kabul ediyorsan, sen de o adam gibi imanda yükselirsin. Kademe kademe Rabbe daha yakın oluruz. Eğer katılaşırsak, bu adamlar da İsa Mesih'le konuştu, Ferisiler. Ama etkilenmediler. Yürekleri daha da katılaştı. Daha da kötülüğe yöneldiler. Daha çok kendi özlerine sahip çıktılar. Ait oldukları şeye daha çok sahip çıktılar. İşte mesele bu. Işıkta mısın, karanlıkta mısın kardeşim? Devam ediyoruz. İsa adamı kovduklarını duydu. Onu bularak sen oğlu, insanoğluna iman ediyor musun diye sordu. Adam şu yanıtı verdi. Efendim o kimdir? Söyle de kendisine iman edeyim. Daha önce kör olduğu için İsa Mesih'in onu iyileştirdiğini adam orada tanıyamadı. Evet, eski Türk filmlerini hatırladım ben şimdi birden. Kör olanı zengin ve iyiliksever birisi tedavi ettirir. Aslında ona aşıktır kör kıza. Kör kızın gözü açılır ama adamı tanımaz. Başkasına aşık olur. Adam da çok yüce bir adam olduğu için söylemez. Burada durum başka ama İsa Mesih burada açıkça söylüyor. Onu gördün. Şimdi seninle konuşan odur dedi. Adam Rab iman ediyorum diyerek İsa'ya tapındı. İşte bu adamın İsa'nın tanrısallığını kabul ettiği ve onun gerçeğine ulaştığı an bu. İsa Mesih'i Rab olarak gördü ve ona taptı. Aynı Samiriyeli kadın gibi kademe kademe İsa Mesih'in gerçekliğini fark etti. Kirli bir kadın veya kör bir adam veya felçli bir adam hiç önemli değil. Geçmişimiz ne olursa olsun, yaşadığımız şey ne olursa olsun, ait olduğumuz yer karanlık, ne kadar karanlık olursa olsun, ne kadar günaha batmış olursak olalım, İsa Mesih geldiği anda, seninle karşılaştığı anda artık seni bambaşka birisi yapabilir. Eğer onu hayatına kabul edersen, evet dersen, seni bambaşka birisi yapabilir. İşte o böyle bir şey. Ve dedi ki İsa, görmeyenler görsün, görenler kör olsun diye yargıçlık etmek üzere bu dünyaya geldim. İsa Mesih burada çok sert konuşuyor. Yargıçlık edeceğini söylüyor. Görmeyenler, gerçeği bilmeyenlere evet, İsa Mesih onları kurtaracaktır. Ama gerçeği bilip de reddedenler ve gerçeğe düşmanlık edenler, İnsanlar gerçeğe giderken onlara engel olmak isteyenler, işte onlar da tam tersi İsa Mesih onları kör edecek manevi anlamda. Onun yanında bulunan bazı ferisiler bu sözleri işitince yoksa biz de mi körüz diye sordular. Evet, üstüne alındı, doğru alındı. Yani laf yerini buldu. İsa Mesih aslında sözünü hiç sakınmıyor. Gerektiği zaman doğrudan söyleyen birisi. Ve evet, kendisini öldürecek adamlara, evet şöyle dedi. Kör olsaydınız günahınız olmazdı dedi. Ama şimdi görüyoruz dediğiniz için günahınız duruyor. Evet. Eğer bilmiyorsan kardeşim, İsa Mesih gelir ve seni kurtarır. Ama bilip de reddediyorsan işte o çok kötü. O zaman günahınız duruyor. İşte kardeşler, bugünkü anlamamız gereken şey de bu. İsa Mesih burada şu anda bizimle birlikte, bizimle duruyor. Ve bizlerle birlikte olup bizleri davet ediyor. Şimdi onun davetine cevap verecek miyiz? Yoksa bildiğimiz yolda devam mı edeceğiz? Ben zaten biliyorum mu diyeceğiz? Zaten görüyoruz, sana gerek yok mu diyeceğiz? Biz böyle iyiyiz mi diyeceğiz? En doğrusunu zaten biz biliyoruz mu diyeceğiz. Ama gerçeği duyduk. İsa Mesih'e tanıklık etmek üzere bizler de o mağaradan çıkmalıyız. Ve onun şanını, onun yüceliğini, onun gerçekliğini insanlara duyurmalıyız. Çünkü gerçek olan İsa Mesih'tir. Gerçek ondadır, yol ondadır, yaşam ondadır. Bakın. Gerçek, ışık, kutsallık ve yaşam. Bunlar İsa Mesih'tedir ve Tanrı'dadır ve Tanrı'dandır. Bunların reddedilmesi halinde Mesela ışığı kapatırsanız karanlık olur. Yaşamı sona erdirirseniz ölümdür, yokluktur. Kutsallığı ortadan kaldırırsanız günahtır. Gerçeği ortadan kaldırırsanız karanlıktır, yalandır. Demek ki tanrısallık bir varlık. Tanrısallığın karşısında olan onu reddetmek. Gerçekte varlığı bulunmayan bir şeye yönelmek. Eğer ışık varsa karanlık yoktur. Karanlık diye bir şey yoktur çünkü karanlık ışığın var olmamasıdır. Eğer inkardaysak, yani bildiğimiz şeyi inkar etmeyi tercih ediyorsak yalandayız. Bunlar tanrısallığın, kutsallığın tam karşısında olan şeyler. İsa Mesih tekrar geldiğinde, yargıç olarak geldiğinde, evet, iyiyi, doğruyu, gerçeği, ışığı, aydınlığı ve buna ait olanları alacak. Geride de neler kalacak? Karanlık, yokluk, hiçlik. Hiç. İşte bunun için ışık parladı ve karanlık onu alt edemedi denilmiştir. Çünkü ışık parladı ve kendisine ait olanları gördü. Onları kendisine aldı. Karanlıkta kalanlar kalmayı tercih ettiler ve İsa Mesih ikinci gelişinde onları yargılamak üzere gelecektir. Karanlık onu alt edemedi. Çünkü İsa Mesih bizdeki bütün karanlığı, bütün kötülüğü, bütün günahı, bütün acıyı aldı, çarmıha götürdü. Oradan mezara gitti. Karanlık o anda onu alt ettiğini sandı. İsa Mesih öldü, gömüldü. Dedi, evet tamam, bu sefer işimi yaptım. Ama onu alt edemediği üçüncü günde gördü. Çünkü İsa Mesih mezardan tekrar çıktığında bütün günahlar, bütün acılar, bütün karanlıklar bize ait olan, eskiden bizim olan, bizi tanımlayan şeyler orada kalmıştı. Çıktığımızda İsa Mesih'te yeni bir kimlik, yeni bir varlık olarak biz de o sudan çıktığımızda, vaftiz havuzundan çıktığımızda, işte İsa Mesih'in o mezardan çıktığı andaki gibi onun kimliğinde yeni bir hayat buluruz. Hamdolsun bizim ışığımız İsa Mesih'tir. O alt edilemez. Hiç kimse hiçbir zaman ışığı yenemeyecektir. Işık parladığı anda karanlık yok olur. Karanlık yoktur, yokluktur.